Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda imanın şubelerini işliyorduk. İmanın 8. şubesi Buhari Hazretleri'nin sıralamasına göre tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar kötü görmek imandandır. Demek ki küfre dönmekten korkmak da imanın bir alametidir, göstergesidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o halaveti imanı tatmış olur. Halavet, tat, tadı, imanın tadını almış olur. Bir, Allah ve Resulü kendisine bunların dışındaki her şeyden daha sevimli olan kişi. Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok seven kişi. Yani bir insan Allah'ı her şeyden daha çok severse demek ki onun emirlerini, onun dinini, onun razı olacağı şeyleri her şeyi onun önünde, her şeyin üzerinde, önünde tutar. Dünyevi menfaatlerin, dünyevi işlerin, şan, şöhret, mal, mülk, makam her şeyin önünde Allah'ın razı olduğu şeyler gelir. Hayatını ona göre belirler. Yani ufacık bir esas insanın belirlemesi o esas hayatında çok büyük değişikliklere sebep olur. Hep yol ayrımlarında, tercihlerle karşı karşıya kaldığında hangisini yapayım dediğinde Allah'ı en çok seven kişi, Resulünü en çok seven kişi der ki Allah ve Resulünün razı olduğu şeyi öne alayım. Çünkü onları seviyor. Öyle olunca hayata hemen farklılaşır. Bu tercihte bulunmayan bir insanla hemen ayrışmaya başlar. Yani bu önemli bir esastır. Hayatta çok tesiri olan bir konudur. Bu sebeple basit görülmemesi gerekiyor. Allah ve Resulünü bunun dışındaki her şeyden daha çok sevmek. En çok Allah'ı ve Resulünü sevmek. İki, sevdiği bir kulu sadece Allah için seven kişi. Sevdiği bir kişi sadece Allah için seviyorsa, Allah rızası için, Allah'ın kulu olduğu için, Allah'a iman ettiği için, Allah'ın rızasını aradığı için bir insanı seviyorsa, o insanın demek ki imanın bir alameti onun üzerinde görülüyor demektir. İmanın tadını almış demektir bu kimse. İmanın tadını alır. Üçüncüsü, Allah Teala kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin ve kerih gören kişi. Aman Allah beni kurtardı, hidayet nasip etti. Veya hidayet üzere doğdu. Annem babası Müslümandı zaten. Bunun kıymetini bilmek daha zor oluyor. İnsanlar bu konuda daha gafil oluyorlar. Bu konuda düşünüp aman ne büyük bir lütufta bulunmuş Cenab-ı Hak bana. İman ehli bir ailede beni dünyaya getirmiş. Müslüman bir ailede doğmuşum. Mümin bir kimseyim. Bu büyük bir nimettir. Önce bu nimetin büyüklüğünü idrak etmesi insanın. Daha sonra da aman bu elimden kaçmasın, aman bunu koruyayım, aman bunu daha da geliştireyim diye bir gayret, bir hassasiyet içerisinde olması. Bu da çok önemli bir husus hakikaten. İnsanların hazır buldukları için böyle bir büyük bir nimetten çoğunlukla gafil olduğu bir durum, gafil olduğumuz bir durum. Bu konu üzerine düşünmemiz lazım. Cenab-ı Hak bizi böyle bir Müslüman ailede dünyaya getirmiş. Bu büyük bir nimettir. O zaman bu nimetin şükrünü de eda etmek lazım. Ve bu nimeti de korumaya çalışmak lazım. Bu nimete ulaşamayan o kadar insan var. Bilgi çağı diyoruz, teknoloji devri diyoruz, akıl çağı diyoruz. İnsanın elinde her türlü imkan var. Teknoloji var, bilgiye, her istediği bilgiye ulaşabiliyor. Aklı da çalışıyor, Allah akıl da vermiş. Ama bir türlü hidayeti bulamıyor, doğruyu bulamıyor. Yanlış batıl inançlara akıl diye tapıyor. Onların peşinden gidebiliyor. Çok akıllı olduğunu söyleyerek hiç akla mantığa uymayacak inançları kabul edebiliyor. Yani böyle bir nasipsizlik içerisinde olabiliyor insan. O zaman bu devirde iman içinde olmayı, iman etmiş olmayı da büyük bir nimet bilmek, bunun da kıymetini bilmek gerekiyor. Yani şeytana baktığımızda o kadar bilgili, o kadar tecrübeli, o kadar yüksek makamlarda bulunmuş, Cenab-ı Hak'la konuşmuş. Böyle olmasına rağmen bu insan, bu varlık, bu şeytan, cin hidayetten sapabildiyse, sırat-ı müstakimden ayrılabildiyse, Allah'a isyan edebildiyse demek ki bu bilgiyle de olacak bir şey değil. Tecrübeyle de olacak bir şey değil. Bu tamamen bir lütuf, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Bu nimete, bu iman nimetine şükretmek, bu itaat nimetine şükretmek, sırat-ı müstakim üzere olma, sırat istikamet nimetine şükretmek, bunların korumak, çalışmak gerekiyor. Bu hadis-i şerifte zikredilenlerin hepsi imandan bir şubedir. Üç maddede Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmek, sevdiğini Allah için sevmek ve küfürden kurtulduktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe, cehenneme atılmak gibi kötü görmek. Bu üçü de imanın bir şubesidir. Değişik başlıklarda diğer ikisi işlendiği için burada sadece küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi kötü görmek başlık olarak konulmuş. Bilhassa da küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve kötü görmek, bundan hoşlanmamak ve bunu istememek, bu işte imanın şubelerinden birisidir. Böyle yapan insan imanın tadını alır, huzurunu hisseder. Bundan sonraki bölümde iman ehlinin amellerde birbirinden üstün olması. İnsanlar farklı farklı seviyelerde. Bunu gösteren rivayetler var. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdikten sonra Allah Teala azze ve celle kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman varsa ateşten çıkarınız diye ferman buyuracaktır. Bu uzunca bir şefaatle ilgili hadisin bir bölümü, bir kısmı. Tabii ki bu uzun süre geçiyor. Hemen onlar cehenneme girer girmez bunları çıkarın diye bir durum değil. Bir müddet geçtikten sonra, cezalarını çektikten sonra Allah korusun, Cenab-ı Hak onlara şefaat yetkisi de veriyor. Meleklere diyor ki gidin cehennemde kimin kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman varsa ateşten çıkarın buyuruyor. Bunun üzerine onlar simsiyah kesilmiş oldukları halde çıkarılıp hayat nehri veya bazı rivayetlere göre haya nehri içine atılacaklar. Ve orada sel uğrağında kalan yabani reyhan tohumları nasıl süratle biterse öylece biteceklerdir. Cehennemde ki günahkar müminler, imanı var ama günahı sebebiyle cehenneme girmiş. Yani az da olsa bir imanı var. O az iman da onun sonunda kurtuluşuna sebep olacak. Onun için deniyor ya işte en önemli mesele imanla ölebilmek. Ne kadar çok günah olursa olsun imanla ölebilmek. Çünkü sonunda bir kurtuluş var. Tabi bir gevşekliğe de sevk etmemesi lazım insanları. Her nasıl olsa sonunda kurtuluş varmış. İmanımız da var. Günahları işlesek de çok önemli değil dememek lazım. Çünkü cehennemin bir saniyesine bile dayanmak zor. Bunu denemek isteyen varsa elini işte ateşe tutsun bir saniye tutuversin. 5 saniye tutsun bakalım ne kadar dayanabiliyor. Onu düşünerek cehenneme hiç düşmemeye çalışmak, bunun için dua etmek, bunun için gayret etmek gerekiyor. Ama imanı varsa eğer oraya düştükten sonra da ne kadar zor da olsa bir müddet sonra sonunda bir çıkış var. İşte bunu ifade ediyor hadis-i şerif. Cenab-ı Hak diyor ki kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman olan varsa diyor az da olsa iman olanı ateşten çıkarın. Bu insanları melekler çıkarıyor, kömür haline gelmiş, yanmaktan. Tabii kömür haline gelmekle acı bitmiş olmuyor. Derilerin değiştirileceği ifade ediliyor. Orada acı, ızdırap büyük, Allah korusun. Bu kömür haline gelmiş insanların çıkarılıp hayat nehrine, cennetteki bir nehre atılması, orada bulunan tekrar bir can bulması, hayat bulması, onun için hayat nehri denilmiş. Tekrar hayat bulması, reyhan tohumlar gibi nasıl diyor, sel gelir, mil getirir, toprak, çer çöp getirir, yığar, onların içerisinde tohum da olur. Sel bittikten sonra güneş açar, güneş vurdukça o selin getirdiği çer çöp içerisinde bu tohum hemen hızlıca açar, böyle yarı sarımtırak, yarı yeşil, yeşil bu şekilde büyür. İşte diyor cehennemlikte de bu şekilde hemen diyor hayat bulurlar ama sarımtırak tam belli bir yeşil değil. Yani belli cehennemden geldikleri. Belli hatta bunlara cehennemiyyun, cehennemden gelen insanlar, Allah'ın cehennemden azat ettiği insanlar denileceği bir müddet. Sonra da bunun da onlar için bir ağır geldiği için, onlara ağır gelen bir sıfat olduğu için bir müddet sonra bunun da kaldırılacağı ifade ediliyor. onlar bitecekler diyor Efendimiz. Sonra görmez misin bunlar ne güzel sapsarı olarak ve iki tarafına salınarak sürerler diyor. Bu şekilde iki tarafına salınarak süren, hayat bulan, neşe veren, insana sevinç veren görüntüleri olduğu gibi bu cehennemden çıkan insanlar da güzel bir hayat bulacak. Cennetle karşılanacak. Burada konumuzla ilgili nedir? İşte demek ki kalpteki iman derece derece, hardal tanesi kadar iman var, daha kuvvetli iman var, daha çok amel olan insanlar var. İnsanların iman ehlinin amelleri derece derece. İman da derece derece. Bir iman var insanı günahlardan koruyabiliyor, bir iman var koruyamıyor. Demek ki zayıf. O imanın da zikirle, tefekkürle kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda diğer hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den yine rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ebu Said radıyallahu anh çok hadis rivayet eden bir insan, çok hadis rivayet eden sahabiler arasında 6 tane sahabeden birisi olduğu için onun ismi sık geçiyor. Yine ondan Efendimiz şöyle buyuruyor. Uyuduğum esnada gördüm ki insanlar bana arz olunuyordu. İnsanlar bana gösteriliyor, takdim ediliyor. Üstlerinde gömlekler var. Efendimiz böyle bir rüya görüyor. İnsanların üzerinde gömlekler var. Bu gömleklerin kimi sadırlara kadar iniyor. Omzundan sadırına göğsüne kadar kısacık bir gömlek. Beli açık. Kimi daha kısa. Bundan daha kısa olanlar da var. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh da bana arz olundu. Hazreti Ömer. Üstünde eteklerini yerde sürdüğü bir gömlek vardı. Ta yere kadar sürünen bir gömleği var Hazreti Ömer'in. Uzun bir gömlek. Ashab-ı kiram, ya Resulallah bunu neyle tevil ettiniz? Neyle tabir ettiniz diye soruyorlar. Yani bu gömlekler rüyada nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem din ile tabir ettim diyor. Kimisinin dini omzunda kalmış, kimisininki azıcık sadrına kadar inmiş, örtmüyor üzerine. Kimisininki daha kısa, daha uzun ama Hazreti Ömer'inki ayaklarına kadar uzamış. Bütün bedenini kapatmış, bütün ayıplarını, kusurlarını örtmüş, avret yerlerini örtmüş. Demek ki din böyle örtmesi gerekiyor insanın kusurlarını, eksiklerini. Yani din hayatın her alanında ve devamlı yaşanması gerekiyor. Hiçbir fire vermeden, eksiklik olmadan yaşanması gerekiyor ki insan hayatın böyle bütün bedenini örtsün. Çok anlamlı bir rüya Peygamber Efendimiz'in bu rüyası. Bu hadis-i şerifte yine amellerin farklı olduğunu gösteriyor. İnsanın dini, hani dindar deniyor. Dindar, muhafazakar deniyor. İşte bunlar da derece derece oluyor demek ki. Bir kısım dindar ama ona göre menfaatleri önde olabiliyor. Bir kısmının makam, mal, mevki hesapları önde olabiliyor. Bir kısmı gaflette olabiliyor. Bir kısmının dini önde oluyor. Camisi, cemaati, namazı, ibadeti, haccı, umresi önde oluyor. İnfakı önde oluyor. Hayır hasenatı önde oluyor. Cenab-ı Hakk'ı zikri fazla oluyor. Onun rızasını kazanmak için koşturması fazla oluyor. Bunlar derece derece. İşte insan burada yol almak için gayret etmesi gerekiyor. Bu yolda mesafe kat etmesi gerekiyor. Müminler amelleri sebebiyle farklı mevkilerde yer alırlar. Amellerin fazla olması imanın nurunu artırır. Ameller imanı besler. Ameli salihler daha fazla olan günahkarlar cehennemden daha erken kurtulurlar. Daha fazlaysa ameli salih cehennemden daha erken kurtulur. Eğer cehenneme girdiyse, affedilmediyse. Cennetteki mertebeler de müminlerin amellerine göredir. Müminler Allah'ın lütfuyla, insanlar Allah'ın lütfuyla iman eder. Allah'ın lütfuyla cennete girer. Ancak kendi amelleriyle orada derece kazanır deniyor. Yine Allah'ın lütfu da var tabii ki o derecelerde ama o derecede amellerinde bir rolü var olduğu söyleniyor. Onun için cennetteki derecelerin yükseltilmesi için, orada yüksek bir mevki elde etmek için daha fazla ameli salih, daha fazla ibadet yapmak gerekiyor. Ramazan ayını bu konuda bir fırsat bilmek gerekiyor. Yıl içerisinde, hafta içerisinde cuma günlerini fırsat bilmek gerekiyor. Gün içerisinde seher vakitlerini, kıymetli vakitleri, çünkü Efendimiz'e sorulduğunda en kıymetli vaktin seher vakitleri, sabah namazından, imsaktan önceki vakitler olduğunu bildiriyor. Bunları, bu ganimetleri değerlendirmek gerekiyor. Gece zikirle, ibadetle, gündüz infakla, hayır hasenatla değerlendirerek bu şekilde cennette derece kazanmak gerekiyor. Hayırda yarışmak, salih amellere koşmak gerekir. Bu hadis-i şeriften bunu da anlıyoruz. Hayırda yarışmalı, salih amellere koşmalıdır. İslam'ı hayatın tamamına yaygınlaştırmak lazım. İslam uzun bir elbise gibi her tarafımızı örtmeli. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Demek ki bu giysilerin, bu elbiselerin iki maksadı var. Birisi avret yerlerini örtmek, iki süslenme. Dindarlığı, insanın dindarlığı fazla olursa, bir elbise gibi, vücudunun çoğu kısmını örterse, avret yerlerini örterse, ayıplarını örterse ne güzel. Bir de süslü olursa, daha güzel olursa, dindeki kalitesi de güzel olursa, ihlası, samimiyeti, bu elbise de süslü olur aynı zamanda. Daha yakışıklı olur, daha güzel olur. Takva elbisesi buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra onu hatırlatıyor. Yani dünyevi elbise güzel, onu yarattık ama bir de takva elbisesi var. Maddi elbisenin yanında bir de manevi elbise var. İşte o daha hayırlıdır. Asıl olan odur. İnsan belki dünyada insanlar farklı farklıdır, imtihandadır. Kimisi zenginlikle imtihan olur, kimisi fakirlikle. Cenab-ı Hak fazla bir mal vermediyse bu insanın çok güzel giyinmesi zor olabilir dünyada. Önemli değil. Farz olan yerleri, avret yerlerini örtecek elbisesini bulur. Onunla idare eder. Yamalı elbise giyer, Hazreti Ömer gibi onunla idare eder. Ama asıl olan takva elbisesidir. Hazreti Ömer diyor hutbeye çıktı halife. 17 tane yama saydım elbisesinde diyor sahabi. Yamalı elbise giyiyor. Bir tane de değil, başka yere eskiyor. Orasını da yamalıyor. Orasını da yamalıyor. 17 tane, 18 tane yama olmuş elbisesinde. Ve halife, koskoca İslam devletinin halifesi, İran'ı fethetmiş, Bizans'ı fethetmiş, büyük fetihler yapmış. Ganimetler, İran Kisra'sının ganimetleri gelmiş Medine'ye. Altınlar, gümüşler, bilezikler, halhallar. Yığılmış böyle, dağ gibi yığılmış altınlar. O kadar çok zenginliği var ki Kisra'nın. Bütün bunlar gelmiş Medine'ye. Buna rağmen Hazreti Ömer yamalı elbise giyiyor. Kendisine almıyor. O malı mülkü dağıtıyor Müslümanlara. Bu elbisesi de idare ediyor ama takva elbisesi. Cenab-ı Hak diyor ki o daha hayırlıdır. İşte o daha hayırlıdır. Araf suresi 26. ayet-i kerimede. İşte takva elbisesi de Peygamber Efendimiz'in gördüğü gibi Hazreti Ömer'in bütün vücudunu örten bir elbise. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerindendir. Kur'an ayetleri. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onları indirdi Cenab-ı Hak. Demek ki Allah'ın her bir ayet üzerinde düşünmek lazım. Dünyevi elbise, manevi elbise, takva elbisesi, bunlar üzerinde düşünmek, ibret almak, onlara yönelmek, koşmak gerekiyor. Alimlerin bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriften anladıklarına göre rüyada elbisenin noksan olması veya kişinin kendisini elbisesiz görmesi dininde bir kusur olduğuna işarettir. Kendisi avretleri açılmış şekilde veya elbisesiz görmesi, elbiseyle ilgili bir sıkıntılı vaziyette görmesi insanın dininde bir kusuru olduğunu gösterir. İnsan hemen o zaman kendisine dönmeli, bakmalı. Nerede kusur ettim, nerede hata işledim, onlara tövbe etmeli, istiğfar etmeli, onu düzeltmeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın üzerindeki gömleğin uzun olup fazla kısmının yerde sürünmesi onun vera ve takvasına işarettir. Yani üzerine farz olanlardan başka nafile ibadetleri de çokça yaptığını ve harama yaklaşma endişesiyle bir kısım mübahları da terk ettiğini gösterir. Çünkü uzun yerde sürünüyor. Sürünüyorsa demek ki fazlalığı var. Yani haramı işlemiyor, hatta harama yaklaştıran mübahlardan bile kaçıyor. Haramın yakınındaki mübahlardan bile kaçıyor. Yine Hazreti Ömer'in bir sözü var. Biz diyor harama düşeriz korkusuyla diyor ona yakın olan 10 tane helali de terk ederdik, mübahı da. Yani haramın yakınında duran mübahları da terk ederdik. Harama yaklaşmayalım diye. Burada şüphelileri terk etmek. Şüpheli terk etmeye de vera deniyor. Şüpheli olan şeyler harama yakın. Acaba bu haram mıdır değil midir? Şüphe uyandırıyor. İçinin insanın kalbini tırmalıyor. Gönlünü tırmalıyor. Bunu da terk etmek gerekiyor. Bunlara terk etmek de bir işte o elbiseyi uzatan kısım. Elbisenin uzun kısmı oluyor. Vera deniyor. Takva deniyor. Bu ayet hadis-i şeriften salih ve fazilet ehli bir zat kibir ve ucba kapılmayacaksa onun insanların huzurunda methetmenin caiz olduğu da anlaşılıyor. Hazreti Ömer de tabii bu hadis-i şerifi duyuyor Efendimizin sözünü ama Hazreti Ömer şımarmayacak belli. Onun için Efendimiz bunu söylüyor. Eğer şımarmayacaksa, kibir ve ucba kapılmayacaksa, kendisine bir zarar olmayacaksa, Yani şımarıklığı en çok kendisine zarar verir. Onun için o insanı methetmek caizdir. Ama böyle değilse, çoğu insanda böyle olmaz, yüzüne karşı onu methetmemek lazım. Bir insanı yüzüne karşı methetmek, övmek o insana iyilik değil, kötülük etmektir. Çünkü o insan gurura kapılır, kibre kapılır, ucube kapılır, günaha girer, kalbi durumu bozulur, başarısı sekteye uğrar. Ya nasıl olsa iyiymişim diye belki tembelliğe sevk edilebilir. Bunun için o zararı da o insana vermemek lazım. Manen ona zarar ettirmemek lazım. Dengeli olmak lazım. Eğer faydası olacaksa, ona zarar olmayacaksa methedilebilir. Ama değilse, ki insanların çoğu değildir, zarar eder. Onun için insanların çoğunu da yüzüne karşı methetmemek lazım. Bu da o kişinin faziletine dikkat çekmek, mevkisini açıklayarak kendisine buna göre muamele edilmesi sağlamak ve insanları ona uymaya ve ahlakıyla ahlaklanmaya teşvik etmek maksadıyla olmalıdır. Yani bir insanı niçin methedersin? Eğer zarar görmeyecekse, o kimsenin faziletine dikkat çekmek istersin. Dersin insana, bakın böyle bir faziletli insan var. Bakın bunun durumu şöyle, makamı yüksek, bu istifade edilecek bir insandır. Kendisinden istifade edin, ona göre muamele edin, saygı gösterin, hürmet duyun. Ona uyun, onun yolundan gidebilirsiniz, onun tavsiyelerini dinleyebilirsiniz diye böyle. Diğer insanlar da istifade etmesi için bir insan methedilebilir, durumu açıklanabilir. Zarar, kendisine zarar vermemek şartıyla. İmam Nevevi Hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Hadis-i şerif amellerin imandan olduğuna delalet eder diyor. Buhari'nin, İmam Nevevi'nin, bazı alimlerin görüşü bu yönde demek ki. Ameller imandandır, imana dahildir diye. Bu bir tartışılmış ince bir konu akaidde. Ebu Hanife Hazretleri amellerin imandan olmadığını söylüyor. İman ayrıdır, amel ayrıdır şeklinde. Ama çok önemli, pratikte insanlara çok faydası olacak bir tartışma değildir bu. Bu alimlerin kendi aralarındaki hassas bir tartışmadır. Bize düşen elimizden geldiği kadar amel etmek, amel salihlerde bulunmak, bu amel salihlerle imanı takviye etmek, kuvvetlendirmek, imanı muhafaza etmeye çalışmak. İmanın 9. şubesi haya. Haya imandandır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ensardan bir kişinin yanından geçiyordu. Ensari kardeşini hayadan men ediyordu. Yani çok utangaçsın kardeşim. Bu kadar da utangaç olunmaz. Bak işlerin aksıyor. Sesini çıkaramıyorsun. Hakkın yeniyor. Bu kadar utangaç olma falan diye böyle biraz açık ol gibi hayasız sebebiyle ona konuşuyor, onu hayadan men ediyordu diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunma, haya imandandır buyurdu. Hayalı insanı açmak için çalışma. Bazen öyle olur, insanı açarsın, derler ki hani kapak çiçeği gibi açıldı, bu sefer de aşırı açılmış olur. Ya dersin bunu nereden açtık, daha şımarık bir hal aldı diye. Halbuki hayalı hali daha iyiydi diye. Onun için Efendimiz de diyor ki ona dokunma, hayalı dursun, haya imandandır buyuruyor. Anlaşılan bu zat hakkını almaktan bile aciz olacak derecede utangaç biriymiş bu sahabi. Kardeş de ona bu kadar hayanın fazla olduğunu anlatmaya çalışıyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayayı muhafaza etmek gerektiğini, çünkü onun imandan bir şube olduğunu ifade buyurmuşlar. İman günah işlemeye mani olduğu gibi haya da manidir. İman nasıl insanı günahtan korursa iyi haya da günahtan korur. Demek ki imanla böyle bir bağı var. Haya sahibi olmak imanın bir göstergesidir. Bu sebeple haya imandan sayılmıştır. Haya sahibi olmak kişiyi Allah katında ve kulları yanında çirkin görülen şeylerden alıkoyar. Allah katında çirkin olan şeyler vardır. Kulların hoşlanmadığı, çirkin gördüğü şeyler vardır. Haya sahibi insan Allah'tan utanır, bunları terk eder. Kullardan utanır, kulların sevmediği şeyleri terk eder. Bu sebeple haya imandan sayılmış. İman gibi insanı yanlışlardan, kötülerden, kötülüklerden koruduğu için önemli bir ahlaki vasıf olarak görülmüş İslam'da. Haya sahibi olmak. İslam hayaya önem veriyor. Bir insan hayasız ise, haya etmiyorsan diyor, bütün peygamberlerin, eskiden beri bütün peygamberlerin söylediği bir söz vardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Utanmıyorsan dilediğini yap. Eğer hayan yoksa, haya sahibi değilsen istediğini yapabilirsin. Yırtık bir insansa o dikiş tutmaz. Hayası yoksa her şeyi yapabilir. Ondan her şey beklenebilir diye. Onun için haya önem arz ediyor. Haya sahibi olmak. Bu haya perdesini yırtmaya çalışılıyor bugün insanlar. Halbuki o haya perdesini korumak gerekiyor. Haya perdesi hem erkekler için lazım, hem kadınlar için lazım. Kadınlarda daha güzel bir süstür haya. Ama erkeklere de lazımdır. Onun için bu haya perdesini korumak gerekiyor. İslam ahlakının güzel şubelerinden birisidir bu haya. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna zahirde şehadet etmek, namazı ikame etmek, zekatı eda edinceye kadar insanlarla muharebe etmek bana emrolundu. Şehadet getirinceye, namazı ikame edinceye, zekatı da eda edinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundu diyor. Bunları yaptıklarında şehadet getirip namazını kılar, zekatını verirse bir insan, İslam'ın hakkı olan hadler müstesna canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Onlarla artık savaşılmaz. Ya sulh yapılır insanlarla. Sulh kabul etmezlerse savaşılır. Savaşta da mağlup olduklarında onlar yine ya sulhle İslam devleti içerisinde yaşarlar kendi dinleri içerisinde veya iman ederler. Bu şekilde iman etmiş olarak kurtulmuş olurlar veyahut da ölümü tercih etmiş olurlar. Bunları yaptıklarında diyor Peygamber Efendimiz namazı, şehadeti, namazı, zekatı kabul ettiklerinde kendilerini benden canlarını ve mallarını korumuş olurlar. İslam hakları hariç. Bir Müslüman, İslam'ın hakkı nedir? Hatlerdir. Nedir bunlar? Müslüman başka bir insanı öldürdüyse ona kısas olarak öldürülmesi gerekir. Yani Müslüman olduğu halde bundan kurtulamaz. Çünkü bir can almıştır. O canın karşılığını ödemesi gerekir. Ne bileyim zina etmiştir. Eğer evliyse, zina ettiyse onun rejim edilerek öldürülmesi gerekir. İslam'ın hakkıdır bu. Allah'ın hakkıdır. Allah'ın dini hususunda insanlara acıyacağını tutmasın diyor Nur suresi 2. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Bunun gibi ölümü gerektiren cezalar işlediyse bir insan işte onun canı korunmaz tabii ki. Gizli hallerin hesabı ise Allah'a aittir. Eğer kalplerinde değişik düşünceler varsa, münafıklık yapıyorsa, farklı niyetler varsa bunların hesabını da Allah görecektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu baba başlık olarak şu ayet-i kerimeyi koymuş. Eğer tevbe ederler ve namaz kılıp zekatı verirlerse yollarını açın, onları serbest bırakın. Tevbe suresi 5. ayet-i kerime. İslam'ın hakkı olan hadler 3'tür. İhsandan yani evlilikten sonra zina edenler, Müslüman olduktan sonra küfür ve irtidat edenler, mürtet olanlar, 3 adam öldürenler. Bu günahları mukabilinde öldürülür insanlar. Onların canlarını kimse koruyamaz. İman ameli gerektirir. İman ettiyse bir insan amel etmesi gerekir. Namaz kılması, zekat vermesi gerekir. Bidat ehlinden şehadet getiren kimseler tekfir edilmez. Müslüman bir insan bidatler işliyor ama tekfir edilmez. Bidat ehli denir. Hüküm zahire göre verilir. Kalpteki düşüncelerin hesabı Allah'a aittir. Dış görünüşe bakılır. İç düşünceleri Allah'a havale edilir. Bu hadis-i şeriften bunları anlıyoruz. Küfür ve şirkten tevbe edip tevhide yönelmek iman olduğu gibi namaz ve zekat da imandandır. Tevbe etmek imandandır. Küfür ve şirkten tevbe edip tevhide yönelmek imandan olduğu gibi namaz ve zekat da imandandır. Onun için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zekat vermeyenlerle savaşmış. Diyorlar ki ya bunlar Müslüman iman ediyor, namaz kılıyor ama zekat vermeyiz biz diyorlar. Zekat inkar ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bu ayet-i kerimelere, bu hadislere dayanıyor. Diyor ki namazla zekatın arası ayrılmaz. Namazla zekatın arasını ayıranlarla ben savaşırım diyor ve savaşıyor. Sonunda bütün sahabi onun görüşünün haklı olduğunu kabul ediyor ve bu düşünceye sahip olmaya başlıyor. Diyorlar ki Allah'ın Hazreti Ebu Bekir'in kalbini açtığı düşünceye biz de sonunda vardık diyorlar. Bizi de açtı. Hazreti Ömer başta olmak üzere. Onun için namazla zekatın birbirinden ayrılmayacağı ifade ediliyor. Namazı yani zekatı inkar etmek imanı tehlikeye sokar. Vermemek ayrı, inkar etmek ayrı. namazın ikame edilmesi şu manalara geliyor. Namaza devam etmek, ona ehemmiyet vermek, bütün şartlarına riayet etmek, camilere gidip gelmek, namazın canlı, işlek ve ayakta tutulması ve gündemden hiç düşürülmemesi. İkame kelimesi çarşı için kullanılır. Çarşı nasıl canlı, hareketli, heyecanlı olur ise, piyasa hareketli ise ona ikame edilmiş demektir. Namazın ikamesi de bu şekilde canlı bir çarşı gibi. Giden, gelen, camiye koşan, ezanlar, namazlar, sadaların yükselmesi. Bunun zıttı namazın toplumda zayıflayıp sönükleşmesi, unutulmaya yüz tutmasıdır. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak hep ikameyi kullanıyor. Ve akimus salate diye ve akamus salate, namazın ikame edilmesi, yugimune salate, değişik şekillerde. Demek ki namazın canlı tutulması gerekiyor. Sönükleşmemesi, camilerin boşalmaması gerekiyor. Bu ifadeden de bunu anlamış oluyoruz kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.